SBS Türkçe ilesiniz. Yeni bir Türkiye gündemi programında gazeteci Yavuz Oğan'la beraberiz. Yavuz Bey, programa hoş geldiniz.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan bu hafta Türkiye'nin uzaydaki hedeflerini açıkladı. Son aylarda Avustralya'dan takip ettiğimiz bir sürü gelişme oldu Türkiye'de. Pandemiden S-400'e, Boğaziçi'den Berat Albayrak'a. Ama buradaki Türkçe konuşan toplumda Ay'a füze kadar olumlu veya olumsuz mesaj aldığımız konu olmadı. Türkiye'de nasıl karşılandı bu proje?
Türkiye'de de benzeriydi gerçekten. Aslında bu siyasal ayrışma burada da kendini gösterdi. Özellikle muhalefet bile ona bakıldığında hepsi iktidar partisinin gündemi değiştirmek için böyle ulaşılması zor hedefleri ulaşılacakmış gibi açıklayarak vatandaşları kandırdığını söylediler. Buna ilişkin açıklamaları gördük muhalefet sözcülerinden. Çünkü daha önce işte 2018 yılında Türk yapımı uçak havalarda, yerli yolcu uçağı yapılacak, yerli araba yapılacak, yerli tank işte bilmem kaç yılında hayata geçiyor diye birçok açıklamalar olmuştu. Seçimlerden önce özellikle bunlar denk getiriliyordu. Bunlar da hatırlatıldı. Şimdi de Türkiye'nin ekonomik sıkıntıları, bu Covid ile ilgili mücadele dönemi, esnafın devletten yardım alamaması, o ekonomik sıkıntılar nedeniyle intihar edenlerin sayısının artması, çiftçilerin Ziraat Bankası önünde ürünlerini yakması, birçok çiftçinin ürettiği üründen para kazanamamaktan şikayet etmesi, faizlerin altında ezilmesi, bunlarla ilgili tartışmaların büyümesinden ziyade başka konuların konuşulmasını istediği için hükümetin uzay meselesini öne çıkardığı konuşuldu. Ama iktidar destekleyenler bunun bir vizyon olduğunu söylediler. Bilim adamları da farkındalık yaratmak açısından önemli bir açıklama olduğuna dikkat çektiler. Onu da söylememiz lazım. Bugüne kadar Türkiye'de uzayla ilgili çalışmalar yok muydu? Vardı. Kendi uydusunu yapmak için çok ciddi yatırımlar da yaptı Türkiye. Ama fırlatma mekanizması Türkiye'den olmuyor zaten, başka noktalardan oluyor. Yeni açıklanan programda da uzaya ilişkin o fırlatma rampalarının başka ülkelerde işbirliği içinde yapılacağı söylendi. O da tabii biraz da abartma var. Türk astronotu, Türk kozmonotu ya da Türkiye'deki yeni ismiyle ne olacaksa, Gökmen mi olacak, astronot olacak diyenler de oldu muhalif kesimlerden. Onun uzaya gitmesi meselesi. Yani şimdi daha işin içinde çalışma belli bir noktaya kadar gelmemiş. Daha hala proje aşamasında, bunun bütçelemesine ilişkin sıkıntılar söz konusu. Önümüzdeki dönemde tam olarak ne olacağı belli değil. Uzaya gidecek Türk uzay yolcusunun işte kadın mı erkek mi olduğu konuşuluyor mesela. Ya da ismi konuşuluyor. Bu konu çok eleştirildi. Yani bunun suni bir gündem olduğu biçiminde eleştirildi. Ama dediğim gibi bilim insanları da burada farkındalık yaratılmasının iyi olduğunu söylediler. Bir de tabii işte isimler üzerinden çok ciddi espriler de yapıldı sosyal medyada. Bir fırtına koptu deyim yerindeyse. Ama en son açıklamayı da yeni kurulan bu uzay ajansının başındaki isim yaptı. Ona bütçeyi sordular. Yani bu uzay işi çok pahalı bir iş. Amerika milyarlarca dolar yatırıyor. Başka ülkeler aynı şekilde. Çin Mars'a uzay aracı göndermek için çaba sarf ediyor. Başka ülkelerde başka girişimler var. Türkiye bu bütçeyi nasıl karşılayacak diye sorduğunda, birçok ülke var bizim çalışmamıza katkı sunmak isteyen. At oradan bir 100 milyon desem atacak birçok ülke buluruz gibi, böyle biraz sokak ağzıyla, esnaf ağzıyla yaptığı açıklama herhalde bu tartışmalara son noktayı koydu. Biraz daha ham, biraz daha yol alması gereken bir tartışma olarak en azından siyasi taraf olmayanların yaklaşımı bu şekildeydi. Ama epey bir konuşuldu, epey bir gündem yarattı diyebilirim.
Yavuz Bey, Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör Melih Bulu yardımcılarını buldu. Yeni fakülteler kuruldu bu hafta. Sırada şimdi ne var? Protestolarda durum nedir?
Akademisyenler Melih Bulu atandıktan sonra başladıkları protestolarına devam ediyorlar. Orada bir geri adım söz konusu değil. Akademisyenlerin %98'inin Melih Bulu'nun atanma biçimine, yöntemine itiraz ettiği zaten geçmişte de açıklanmıştı. Ama üniversite içinden iki akademisyen kabul etti rektör yardımcılığını. Hem üniversitenin içinden öğrencilerden, hem ki bazı öğrenciler şu anda cezaevinde. Cezaevindeyken siz bu görevi nasıl kabul edersiniz diye öğrencilerin de diyaloglarına ilişkin videolar da kamuoyuna yansıdı. Hem de akademisyenlerden tepki var görev kabul edenlere. Çünkü bu yöntemin kabul edilebilir olmadığını söylüyorlar onlar. Hala da protestolarını sürdürüyorlar. Öğrenciler de aynı şekilde okulun içinde bir grup aynı protestolarına devam ediyor. Ve öğrenci arkadaşların serbest bırakılması, aynı zamanda rektör Bolu'nun görevden alınmasını talep ediyorlar ve bununla devam ediyorlar. Farklı üniversitelerden akademisyenlerin, öğrencilerin, Boğaziçi'li öğrencilere destekleri söz konusu. Ama o konuda bir geri adım atılmayacağı da görünüyor. Özellikle iktidar tarafından hem Bahçeli hem Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamalardan bu net olarak ortaya çıktı. Bu arada itiraz edenlere, dışarıdan itirazlarını dile getirenlere de çok sert müdahaleler devam ediyor. Hala bazı öğrencilerin evi batılıyor, gözaltına alınıyor, tutuklanıyor. Şu ana kadar 11 öğrenci cezaevine konulmuş durumda. Birçok öğrenci için ev hapsi söz konusu. Birçok öğrenci adli kontrolle hafta içinde gidip karakola imza vererek bu süreci geçiriyor. Yenileri de bunlara ekleniyor. Mesela dün adli önünde gözaltındaki arkadaşlarını takip etmek için adli önüne giden öğrenciler gözaltına alındılar. Yani hükümet bu konuda tavizsiz görünüyor. Hatta bazı tutuklamalar gerekçesiz, bu konuda avukatların isyanları söz konusu. İhtimal üzerine tutuklamalar söz konusu. Ve çok çarpıcı bir örnek, bir öğrenciyle ilgili hem ev hapsi hem de karakola imza şartı getirilmiş mahkeme tarafından. Avukatı bu konuyla ilgili itirazını dile getiriyordu. Ev hapsinde imza atmak için evden çıkması lazım, bu tutuklamayı gerektirir. İmza atmazsa hapsinde olduğu için bu sefer yine bir tutuklama gelebilir. Kurallara, şartlara uymadığı için. Böyle bir absürt durumla karşı karşıyayız. Bu muhalefette çocukları dinleyin, gençleri dinleyin, bunların itirazlarını dinleyin, bu yöntemin yanlış olduğunu kabul edin çağrılarını devam ettiriyor. Yalnız ilk günkü tansiyonun olmadığını söyleyelim bu halde itirazlarında.
Yavuz Bey, son günlerde Türkiye ile yeni Amerika Birleşik Devletleri yönetimi arasında bir diyalog başladı gibi görünüyor. Ton nedir acaba? Yani olumsuz mu sizce?
Biraz gerilimli bir hava söz konusu. Diyalog, yetkililer arasındaki tek diyalog İbrahim Kalın'la Amerika Birleşik Devletleri'ndeki muhatabı arasında gerçekleşti. O da bir telefon görüşmesi. Onun dışında Dışişleri Bakanları 21-22 gün oldu. Göreve başlayalım Biden. Çavuşoğlu kendi mevkidaşıyla bir temas sağlayamadı henüz. O günlerde sağlaması bekleniyor diye dışlarından açıklama yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden'ı tebrik etmişti. O tebriğe bir dönüş de olmadı Biden tarafında. Amerika'dan yapılan açıklamalara bakıldığında Trump döneminin aksine biraz daha Türkiye'lik insan hakları, ifade özgürlüğü, kimliksel bir takım sıkıntılar üzerine gidildiğini görüyoruz. Mesela Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek açıklaması geldi Amerika'dan resmi olarak. Ayrıca LGBT ile ilgili sapkın ifadesinin kullanılması eleştirildi yine resmi olarak. Osman Kavala yargılaması hiç ortada yokken, böyle bir tartışma, davası duruşması da yokken Amerikan Dışişleri Bakanlığı tarafından Kavala serbest bırakılsın çağrısı yapıldı. Buradaki hukuksal sürece ilişkin itirazlar dile getirildi. Ankara'dan buna ilişkin sert açıklamalar yapıldı. Bu konular aslında Trump döneminde pek rastlanılan konular değildi. Biraz daha Trump'la Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilişkisi, diyalogları bazı meselelerin aşılmasında daha rahat bir sürecin yaşanmasına neden oluyordu. Şimdi tabii Ankara bekliyor. Bir tarafta bu tip insan hakları meseleleri var. Bir tarafta 50 senatörün yazdığı mektupla Türkiye'ye Biden'ın baskı yapması talep söz konusu. Diğer tarafta da S-400'ler var. Ankara'da ekonomik olarak da sıkıntılar herkes tarafından kabul edildiği bir süreç bu. Ankara'da bu atmosferin gerilmesi de çok fazla taraflar değil. Hem mevkidaşlarından Ankara'daki yöneticiler telefon bekliyorlar, bir iletişim kurmaya çalışıyorlar. Hem de S-400'ün en önemli problem olduğunu görerek bu konuda müzakere hazırlıklarının sürdüğünü görüyoruz açıklamalardan. Mesela bir Girit modeli öneriliyor Hulusi Akar tarafından. Rum kesiminin S-300'leri alması, Türkiye'nin karşı çıkması, bunun üzerine onların Yunanistan'a gönderilmesi, Yunanistan'ın da Girit'te kullanmadan o S-300'leri muhafaza etmesi, hatta bazı NATO tatbikatlarını kullanarak NATO'nun işine yarayacak bir sürece devretmesi durumu. Buna benzer bir formül acaba Türkiye ile Amerika arasında olur mu diye Hulusi Akar'ın son dönemde açıklamaları var. Halbuki bundan 10-15 gün önce Türkiye ikinci S-400 füze sistemini almak için müzakerelere başladı diye de açıklama yapılmıştı Ankara tarafından. Yani sanki bir geri adım atılacak, sanki bir formül bulunacak gibi bir yaklaşım ya da olmak ister gibi bir yaklaşım var. Ankara'nın bu süreçte yaptığı açıklamalardan anlaşılan bu. Ama tabii uzmanlar şu konuda da uyarıyorlar. Bu sefer Rusya'da nasıl olacak? Çünkü birçok noktada Rusya'da ortak mekanizmalar kuruldu. Libya'da bayrağı alanlarda işbirliği yapılıyor. Suriye'de aynı şekilde. Azerbaycan'da aynı şekilde. Bunlar nasıl yürüyecek? İşte bu konuda uzmanlar Türkiye'nin Trump döneminde olduğu gibi Amerika'yı ve Rusya'yı aynı anda idare etme konumunu kaybedeceğini söylüyorlar ve bir tercihe doğru yol aldığını belirtiyorlar. Gerilimli başladı Türk-Amerikan ilişkileri Biden'ın koltuğa oturmasıyla birlikte. Öyle gerilimin çok hızlı bir şekilde ortadan kalkacağı, tansiyonun süratle düşeceği biçimleri bir işaret şu ana kadar yok. Çünkü Amerika'dan yapılan bütün açıklamalar Türkiye'nin gıyabında, bizde de değil, bütün açıklamalar Türkiye'nin aleyhine görünüyor.
Yavuz Bey, bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen hafta yeni anayasa tartışmasını başlatmıştı. Bu konuda bir gelişme var mı?
Valla bu konuda biraz uzay işine benziyor. En azından muhalefet tarafından öyle algılanıyor. Çünkü muhalefet güçlendirilmiş parlamenter sistem konusunda kendi içinde bir uzlaşma arıyordu. Anayasanın en azından bir bölümünü değiştirecek bir seçmene söz verme hususuydu bu. Belki öne geçmek o konuda. Çünkü bu biraz da gündem belirliyordu. O gündemin önüne geçmek için. Biraz da hazırlıksız olarak. Çünkü şu ana kadar biz iktidar partilerinin anayasa değişikliğiyle ne murad ettiklerini tam olarak bilmiyoruz. 80 anayasası, darbe anayasası, Türkiye'nin bir sivil anayasa hak ettiği biçiminde söylenler söz konusu. Ama şurasını değiştireceğiz demiyor. AK Parti de demiyor bunu. Milliyetçi Hareket Partisi de demiyor. Ve şu ana kadar gösterilen performans, demokrasi ve insan hakları alanında gösterilen performans muhalefet partileri tarafından bu zihniyette anayasa değişikliği yapılmaz eleştirilerini beraberinde getiriyor. Hem Meral Akşener hem Kemal Kılıçdaroğlu bu zihniyette yapılacak bir anayasa değişikliği Türkiye'yi daha otoriter bir noktaya götüreceği konusunda eleştirilerini dile getirdiler. Zaten Davutoğlu ve Babacan'ın pozisyonları da belli. Muhalefet tarafından pek alıcı bulmuş görünmüyor ama Cumhurbaşkanı bu konuda ısrarlı. Bazı yorumcularsa şuna dikkat çekiyorlar. Anayasa değişikliği için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 360 milletvekiline ihtiyaç var. MHP ile AK Parti'nin oyları bunun için yeterli değil. Sandalye sayıları. 23 milletvekilinin desteği gerekiyor. Şu anda CHP içinden bir Muharrem İnce hareketi çıktı. Burada 2-3 milletvekili CHP'den istifa ederek Muharrem İnce'nin partisine geçiyor. Bunun dışında İYİ Parti'den ayrılanlar söz konusu. Bu 23 milletvekilini bulmak için bir siyasi organizasyon yapabilir belki AK Parti. Böylece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde biraz daha otoriter bir anayasayı geçirip halk oylamasına götürebilir ve siyaseti kilitleyebilir yorumları da yapılıyor. Ama bu şu anki tabloya bakıldığında, muhalefet partilerinin duruşuna bakıldığında, muhalefet partilerinden ayrılan milletvekilleri bile olsa onları yanına çekme kapasitesine bakıldığında Cumhur İttifakı'nın çok kolay görünmüyor. Aslında bu tartışmanın da çok uzayacak gibi bir görüntüsü yok. Muhalefet güçlendirilmiş parlamenter sistemci, daha demokratik bir anayasa ve aynı zamanda yargı bağımsızlığı, parlamentonun güçlü olması, yürütmenin de denetlenebilir olması konusunda kendi içinde trafiğini de hızlandırmış vaziyette.
Yavuz Bey, değerlendirmeleriniz için çok teşekkürler. Haftaya tekrar görüşmek üzere.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.